Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programındayız kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Yine Eğitim Dünyası programında eğitimle ilgili gelişmeleri, raporları, konferansları, sempozyumları duyururken yayınlanan raporlarla ilgili bilgi aktarımında bulunduğumuzu biliyorsunuz zaten. İnşallah bugün de bir düşünce kuruluşu tarafından, Türk Eğitim Derneği Düşünce Kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 eğitim raporu biliyorsunuz kamuoyuna yansıdı. 26 Aralık tarihi itibariyle kamuoyuna yansıdı ve bazı gazetelerimizde de televizyon kanallarımızda da değerlendirmeler yapılıyor. Ben de bendeniz bunun üzerine bir takım değerlendirmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu düşünce kuruluşunun yayınlamış olduğu eğitim raporunda neler var, neler ifade ediliyor, neler dikkat çekilmiş bunu paylaşmak istiyorum. Tabii basına da yansıyan bazı değerlendirmeler de var, bunu da biliyorsunuz. Mesela kız çocukların daha çok okuduğuyla ilgili bir değerlendirme var. Bir gazetemiz özellikle bu rapordaki istatistik verilere bakarak Türkiye'de kız çocuklarının okuma oranının daha yüksek olduğu ve eğitime katılım yüksek olduğu ile ilgili bir değerlendirme yapmış. Yine bazı gazetelerimiz yine bu rapora kaynak göstermek suretiyle nüfustaki azalmayı gündeme taşımış ve okul öncesi eğitim kurumları başta olmak üzere birin sınıflarımızdan itibaren insan kaynaklarımızı, öğrencilerimizin okula devamında bir azalma olacağı ve sınıfların 2030 yılına geldiğinde %25 azalacağı ile ilgili yorumlar yapılmış. İşte bu işin aslı nedir? Ben de raporun kendisinden, yönetici özetinden özellikle raporu özetlemek istiyorum kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, bu düşünce kuruluşunun hazırladığı 2025 Türkiye raporuna göre yönetici özetinde özellikle şu başlık çok dikkat çekici. Eğitim sisteminin uzun yıllar boyunca esas aldığı öğrenci artışına dayalı büyüme varsayımı artık geçerliliğini yitirmiştir diyerek önce bu konuyu gündeme getirmiş. Çünkü Türkiye'de eğitim politikalarının önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceğini etkileyecek temel unsurlardan biri nüfusun yaş dağılımı ve nüfus artış hızında yaşanan değişimdir. Hepimizin bildiği bu değişim. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2014 yılında 1.351.088 olan canlı doğum sayısı 2024 yılında 937.559'a gerilemiş. Yani neredeyse 400 bine yakın, 400 binin üzerinde bir gerileme olmuş. Kaç yıl içerisinde? 10 yıl içerisinde. Ve böylece son 10 yılda canlı doğum sayısında %30.6 oranında azalma gerçekleşmiştir. Zaten nüfusumuzdaki bu azalmayla ilgili ve artış hızındaki düşüşle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımız da ve Aile ve Politikalar Kurulu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya dikkat çekmiş ve bununla ilgili de kamuoyunun gündemine taşımıştı. Ve bununla ilgili olarak da Milli Eğitim Bakanlığımız, eğitim sendikaları ve bazı sivil toplum kuruluşları da bir takım raporla yayınladığını hepimiz biliyoruz. İşte bu bilinen gerçek aslında. Yani 10 yılda canlı doğum sayısında %30.6 oranında bir azalma gerçekleşmiş. Yine aynı dönem aralığında yıllık nüfus artış hızı %13.3'ten %3.4'e düşmüştür. Bu gerilemenin tabii ki eğitim sisteminde bir yansıması olacak. Şüphesiz bu gerilemenin eğitim sistemine yansıması ise son yıllarda daha fark edilir olmaya başladığını geçtiğimiz yıllardan itibaren biz eğitimciler de bunu fark etmeye başlamıştık zaten. Doğum verileri dikkate alındığında 2030 yılında ilkokula başlayacak öğrenci sayısının 2025 yılında okula başlayan öğrenci sayısına kıyasla, yani bu eğitim öğretim yılının başında başlayan ilkokula başlayacak öğrenci sayısına göre %21 daha az olacağı öngörülmektedir. Bu tablo eğitim sisteminin ölçeğinin ve önceliklerinin yeniden düşünülmesini gerektirmektedir. Bu önemli bir bilgi notu, özetti zaten. Bu da basında yansıdı ve özellikle bazı televizyon kanallarında ve gazete köşelerinde bu konu öncelikli olarak gündeme getirildiğini hepimiz biliyoruz. Ve bunun üzerine bazı toplum kuruluşları da bu konuyu yeniden gündeme taşıdığını birkaç gün içerisinde fark ettik zaten. Demografik yapıdaki bu dönüşüm, derslik kapasitesi, eğitim bütçesi, öğretmen yetiştirme ve yüksek öğretimdeki arz talep dengesi gibi yönetişim bileşenleri üzerinde doğrudan etkiler üretecek tabii ki. Yine bu dönüşüm süreci mevcut yapının korunmasına daha kısa vadeli politikalarla yönetebilecek bir süreç değildir. Bu nedenle eğitim sisteminde demografik projeksiyonlara dayalı, bölgesel farkları gözeten ve kamuoyuyla paylaşılan stratejik bir eylem planının ivedilikle hayata geçirilmesi önem taşımaktadır. Burada Türk Eğitim Derneği'nin hazırlamış olduğu, bu düşünce kuruluşunun hazırlamış olduğu raporda, evet, nüfusumuzda bir azalma var, nüfus artış hızında düşme var. Bu durum okula başlayacak öğrenci sayılarını etkileyecek. Evet, bu derslik kapasitesi, eğitim bütçesi, öğretmen yetiştirme birçok hususiyetleri etkileyecek. Bu süreçlerle ilgili üzerinde çalışılıp çok ciddi bir bölgesel farklılıkları da dikkate alarak çok ciddi bir stratejik eylem planının hayata geçirilmesi gerektiği vurgusu yapılıyor. Yine yönetici özetinde bu rapora istinaden onunla paylaşmak istiyorum. Sizinle yani o rapordan yola çıkarak bir başka konu, özellikle orta öğretimin yeniden yapılandırılması ilişkin 2025 eğitim raporunda neler var? Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, biliyorsunuz ki orta öğretimin yeniden yapılandırılmasına ilişkin 2025 yılında resmi bir adım atılmamış olsa da konu uzun süre eğitim gündemini meşgul ettiğini hepimiz biliyoruz. Ve kamuoyuna yansıyan değerlendirmelerde mesele çoğu zaman pedagojik temellerden ziyade zorunlu eğitimin süresine indirgenmiş, orta öğretimin işlevi, niteliği ve gençler üzerindeki etkisi geride bırakılarak bir tartışımız sene olmuştu 2025 yılı. Uzun süre bazı sivil toplum kuruluşları zorunlu eğitimin süresiyle ilgili bir takım tartışmaları gündeme getirdi. Ama bu raporların içerisinde sadece meselenin zorunlu eğitimin süresiyle ilgili olmadığı, orta öğretimin işlevi, niteliği ve gençler üzerindeki etkisiyle ilgili de çok güzel, kıymetli değerlendirmeler de sunulmuştu. Onu biliyorum. Ancak 2025 yılında bu tartışma bir sonuç vermedi. Yani okulların süresiyle ilgili bir uygulama, bir karar çıkmadı. Türkiye son 20 yılda orta öğretime erişim açısından kayda değer bir ilerleme sağlamış, net okullaşma oranı %90'a yaklaşmış ve özellikle kız çocuklarının orta öğretime erişiminde önemli eşitsizlikler giderilmiştir. Bu kazanımlar dikkate alındığında zorunlu eğitimin süresine yönelik her değerlendirme erişimde sağlanan ilerlemeyi zayıflatmayacak bir perspektifle ele alınmalıdır. Yani daha önce de bu orta öğretimin süresiyle ilgili Eğitim Dünyası programında da çoğu kez hem misafirlerimizle bu konuyu müzakere ettik, hem kendimiz dilimizin döndüğü kadar sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı rapor üzerinden müzakere etmiştik. Elbette süresi birazdan geleceğiz, mesleki ve teknik eğitimin gelişimi açısından tartışma konusu, ancak sadece süreye indirgenerek değil birçok boyutuyla zorunlu eğitim süresi dikkate alınmalıdır. Yani bir yeniden kurgu yapılmalıdır baştan sona itibariyle. Çünkü okullaşma oranı arttı, orta öğretimin nitelik sorunları bayağı ortadan kalktı, üniversite kapısında oluşan yığılma bir noktada azaldı. Bunları görebiliyoruz ama bununla birlikte devamsızlık, öğrencilerin okul, liselere devamsızlık istekleri, devam etmeme istekleri ve açık öğretime yönelim ile sınav odaklı yapının öğrenmeyi gölgelediğini de hepimiz biliyoruz. Yani bu orta öğretim kurumlarını da her ne kadar yapısal bir takım okullaşma oranı açısından bir takım sorunlar giderilmiş olsa da yine lise düzeyinde başka sorunların olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu bahsetmiş olduğumuz öğrencilerin hayata hazırlanma işlevinin zayıfladığı, okula isteksiz gittikleri bir ortamda, açık öğretim lisesine yönelmek isteklerinin ve taleplerinin arttığı bir ortamda mesele sadece orta öğretimin süresi değil, liselerin niteliği ile ilgili, yapılanması ile ilgili bir takım kurguyu yeniden ortaya koymak gerekiyor. Çünkü gençlerin ilgi ve yeteneklerini keşfedebildiği, hayata hazırlanabildiği nitelikli bir öğrenme sürecine liseleri nasıl dönüştürürüz ve bu dönüşümü bütüncül olarak nasıl sağlarız? Aslında tartışılması gereken konunun bu olduğunu burada ifade etmek istiyorum. Zaten raporun bu yönetici özeti kısmında da vurgulanmak istenen nokta burası kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Tabii bu arada eğitimin asli unsuru öğretmenlerdir Milli Eğitim Bakanlığımız 2026 eğitim öğretim yılına, daha doğrusu 2026 yılına Milli Eğitim Akademilerini kurumsallaştırarak başladığını hepimiz biliyoruz. Bu çerçevede Milli Eğitim Akademileri öğretmen istihdam sürecini nasıl etkileyecek, niteliği artıracak mı, öğretmen kalitesini artıracak mı? Burada da raporla ilgili neler var, bunu sizlerle paylaşmak istiyorum kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Milli Eğitim Akademilerinin kurulmasıyla öğretmen istihdam sürecinde kapsamlı bir dönüşüm hedeflenmiştir. Ancak hazırlık eğitimlerinin 1 Eylül 2025 tarihine başlatılması öngörülmesine rağmen bu hedef gerçekleştirilememiş, gerekli yönetmeliklerin ve uygulama esaslarının zamanında paylaşılamaması nedeniyle mevzuat altyapısı henüz tamamlanamamıştır. Bu nedenle hazırlık eğitiminin kapsamı, süresi, uygulama esasları, branş dağılımları ve uygulama takvimine ilişkin temel unsurlar 2025 yılı boyunca netlik kazanmadığını biliyoruz. Ancak işte 2026 yılından itibaren işte şu anda hızlandığını ve düşünülen akademi binalarının tamamlandığını, ilgili öğretmen istihdamlarının, daha doğrusu eğitimci istihdamlarının iyi yapıldığını duyuyoruz kamuoyundan zaten. Ancak bu 2025 yılında tamamlanamadı ve sonuçta 30 Ocak 2026 tarihi itibariyle hazırlık eğitimine alınacak olan 10.000 öğretmen adayının listesi yayınlandığını yine basından biliyoruz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Milli Eğitim Akademileri gibi öğretmen istihdam sürecini doğrudan etkileyen bir düzenlemede takvimin öngörülen biçimde işletilememesi ve belirsizliklerin giderilememesi önemli yönetişim sorunlarına işaret ettiğinin apaçık göstergesidir. Düzenlemenin Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında gündeme gelmesinden bugüne kadar geçen sürede karar alma süreçlerinin yeterince planlı ve öngörülebilir biçimde yürütülemediğini yine görmekteyiz. Ortaya çıkan belirsizlik ortamı öğretmen adaylarında gelecek kaygısı ve mesleki motivasyon kaybına, ailelerde ekonomik ve yerleşim düzeni ilişkin puanlama güçlüklerine, eğitim fakültelerine mezun yönlendirme ve akademik planlama sorunlarına zemin hazırlamaktadır. Ayrıca Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü bünyesindeki kurumsal birikimin Milli Eğitim Akademilerine nasıl aktarılacağına ilişkin açık bir yönetişim modeli de ortaya konulamamıştır. Bu durum sürecin planlama, koordinasyon ve şeffaflık boyutlarını ele alması gerektiğini ve modelin kurumsal ve mali açıdan sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretleri bulunduğunu da yine göstermektedir. Bu zaten rapor bu konuya değinmiştir. Şimdi kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, 2025 yılı hem dünyada hem de Türkiye'de eğitimde dijitalleşme ve yapay zekanın çok konuşulduğu bir yıl oldu. Nitekim de radyoya gelmeden önce ben de 13.sü düzenlenen eğitim teknolojileri zirvesine katılarak gelmiştim. En azından açılışında bulundum ve sonra radyoya geldim bu sunuşu yapmak için. Orada da yapay zekanın gündeme geldiği bir toplantı, bir kongre düzenleniyor ki zaten birkaç yıldır da Türkiye'de birçok konferanslar, sempozyumlar, yapay zeka temelli araçlar ve yapay zekanın gelecekte neler getireceğiyle ilgili ciddi ciddi tartışmalar yapıldığı bir ortamda biz bunu yapıyoruz. Peki 2025 yılı eğitimde dijitalleşme ve yapay zeka alanında atılan adımlar ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi yönelik nasıl bir durum ortaya koymuştur? Yine rapordan esinlenerek bu konuda bakanlık nasıl bir yapılanmaya geçmiş, neler var, bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 2025 yılında veriye dayalı karar alma mekanizmalarını etkin kılmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Yönetim Sistemi devreye alınmış. Öğrenci, öğretmen, bütçe ve altyapı verileri tek bir dijital karar destek platformunda birleştirilmiştir. Eş zamanlı olarak bakanlık birimleriyle taşra arasındaki iletişimi sistematik hale getiren öğretmen bilgi servisi ve okul veli etkileşimini güçlendirmeyi hedefleyen okul veli asistanı uygulamaları kullanıma sunulmuştur. Bu süreçte YİTEK bünyesinde yapay zeka ve büyük veri uygulamaları daire başkanlığının kurulması ve eğitimde yapay zeka politika belgesinin paylaşılması dönüşümün kurumsal, stratejik ve etik altyapısını oluşturma çabasını yansıtmaktadır. Nitekim YİT'in kamuoyuyla paylaştığı eğitimde yapay zeka politika belgesini yine Eğitim Dünyası programında gündeme getirmiş ve paylaşmıştık. Bugün de zirvede, ETZ'de, eğitimde, teknolojik zirvesinde, 13.sü yapılan eğitimde, teknoloji zirvesinde yapay zeka ve büyük veri uygulamalar daire başkanlığının kurulumuyla ilgili bir paylaşımda olmuştu. Evet, 2025 yılında YİT'in bünyesinde yapay zeka ve büyük veri uygulamalar daire başkanlığını kuruldu. Tabii bunlar kurumsal çabalar, gelişmeler eğitim açısından önemli. Eğitimde dijitalleşmenin başarısı, tabii yalnızca teknik sistemlerin çoğalması, toplanan veri miktarının artması ya da politika belgelerinin yayımlanmasıyla kurulamıyor. Ya bu sadece bir ölçüt değil. Bununla birlikte eğitimde teknoloji, öğrenme süreçlerinin niteliğini artırdığı ölçüde anlamlıdır. Yani eğitimde teknoloji, öğrenme süreçlerinin niteliğini artırdığı ölçüde anlamlıdır. Yani yapay zeka ve buna dayalı uygulamalar öğrenme süreçlerini artırırsa daha anlamlı olacağını biliyoruz. Asıl belirleyici olan dijitalleşmenin okulun gündelik işleyişini nasıl dönüştürdüğü, öğretmenin pedagojik karar alma süreçlerini ne ölçüde güçlendirdiği ve öğrencinin öğrenme deneyimini ne ölçüde zenginleştirdiğidir. Güçlü bir altyapı kurulması, öğretmenlerin bu araçları pedagojik açıdan etkili biçimde kullanabildiği ya da öğrencilerin daha iyi öğrendiği anlamına gelmemekte tabii ki. Çünkü bu altyapı kuruldu, bu araçları öğretmenler etkili bir şekilde kullanıyorlar ama bu öğrencinin daha iyi öğrendiği anlamına gelmiyor. Bunu daha farklı argümanlarla desteklemek gerektiğini hepimiz biliyoruz zaten. Bugün Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde açılış konuşmasını yapan Sayın Işıl Boy Ergül Hanımefendi bir robotla sahneye çıktı. Dedi ki gelecekte öğretmenlerin rolünü robotlar alacak, yapay zeka temelli robotlar alacak dedi. Ben de böyle başlamak istiyorum dedi. Dolayısıyla robotu sahneye davet etti ama robot işte oradaki kurgu gereği işte internet yok, login yok, şu yok, bu yok, bir türlü konuşmaya bile başlayamadı. Yani internet olduğu zaman bir anlamı var, olsa bile öğretmenin duygusunu ve vermek istediği kültürel liderliği bir robotun aktarması mümkün değil. Sadece kendisine öğretilen bir takım bilgileri çocuklara gösterebilir, anlatabilir ama biz hepimiz biliyoruz ki öğretmenlik mesleği sadece bilgi aktarma mesleği değildir. Artık günümüzde bunu çok iyi yapan Google arama motorları üzerinden bu bilgiye çok rahat ulaşabileceğimiz birçok videolar var. Yani öğretmenin anlatmak istediği bilgiye. Dolayısıyla eğitimde dijitalleşmenin bir takım evet öğretimi kolaylaştıracağı ve öğrenmeyi kolaylaştıracağı ile ilgili düşüncemiz olmakla birlikte öğretimin niteliğine somut ve sürdürülebilir katkı üretme kapasitesi bakımından bir takım tartışmalar var. Çünkü bu konuda eğitim sadece bir akademik öğretim süreci değildir. Bunu hepimiz biliyoruz. Yine sadece liseler değil, ortaokullar değil, ilkokullar değil, yüksek öğretim sürecinde de veriye dayalı yönetim uygulamalarının yalnızca yönetsel kontrolü artıran teknik bir altyapı mı oluşturacağı yoksa katılımcılığı ve şeffaflığı güçlendirerek eğitim, araştırma ve toplumsal katkının niteliğini artıran bir yönetişim anlayışına mı hizmet edeceği, Türkiye'deki dijitalleşmenin yönünü ne yöne aktaracağı ile ilgili tartışmalar hem dünyada hem de Türkiye'de devam ediyor kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Yine 2025 eğitim raporunda Türkiye Yüzyılı Marif modeli kapsamında yürütülen izleme ve değerlendirme çalışmalarıyla ilgili bir değerlendirme yapılmış. Yönetici notunda da özellikle ders kitaplarının geliştirilmesi yönelik Türkiye Yüzyılı Marif modeli kapsamında yürütülen izleme ve değerlendirme çalışmalarıyla ilgili yönetici özetinde ki bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 2024-2025 eğitim öğretim yılında Türkiye Yüzyılı Marif modeli öğretim programlarının kademeli olarak uygulanmaya başlanmasıyla birlikte izleme ve değerlendirme sistemi devreye alınmış, öğretmen ve yönetici görüşlerine dayalı farklı veri kaynaklarını ve yöntemlerini içeren kapsamlı veri toplama süreçleri yürütülmüştür. Ayrıca öğretim programları PISA yeterlilik düzeyleri, TIMSS bilişsel alanları ve uluslararası beceri temeli eğitim uygulamalarıyla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu analizlere dayalı olarak hazırlanan raporların kamuoyuna açık olanlarında üst düzey düşünme becerilerinin güçlendirilmesi, öğrenci merkezli yaklaşımların yaygınlaştırılması, öğretmenlerin mesleki gelişimin desteklenmesi, program okuryazarlığının artırılması, okuma kültürünün erken yaşta geliştirilmesi ve kapsayıcı eğitim uygulamalarının güçlendirilmesi gibi kapsamlı önerileri de yer verildiği görülmektedir. Evet, bu önerilerle birlikte izleme ve değerlendirme sürecinde elde edilen bulguların ve önerilerin uygulamada nasıl karşılık bulacağına ilişkin bir belirsizlik hala devam ettiğini rapor ifade ediyor. Raporları hazırlayan ve önerileri geliştiren yapı ile bu önerilerin muhatap olan karar vericiler aynı kurumsal bütün içerisinde yer almaktadır ve aralarında net bir ayrım bulunmamaktadır. Önerilerin kim tarafından, kime yönelik ve hangi karar mekanizmaları üzerinden ele alınacağının açık biçimde tanımlanmaması, raporların yol gösterici niteliğinin daha çok söylem düzeyinde kalma riskini beraberinde getirmektedir. Bu belirsizliği güçlendiren bir diğer husus ise, öğretim programlarında herhangi bir düzenleme yapılıp yapılmadığı, sınıf içi uygulamalarda ölçülebilir bir iyileşme gözlenip gözlenmediği ya da Türkiye Yüzyılı Marif modelinin genel olarak etkili bulunup bulunmadığı gibi temel soruların yanıtlarının cevaplarının kamuoyuna yansımamış olması da bu soruları oluşturuyor. Bundan dolayıdır ki izleme ve değerlendirme sürecinin politika geri besleme işlevine ilişkin bir çıkarım yapmayı da zorlaştırmaktadır. Yani bu Türkiye Yüzyılı Marif modeli kapsamında yürütülen izleme ve değerlendirme çalışmalarındaki geri besleme işlevinin zayıf olması veya bu konudaki şeffaflığın olmaması raporda belirtiliyor. Bu konuyla ilgili de çıkarım yapmanın zor olduğu ifade edilmektedir. Tabii 2025 yılı eğitim bütçesiyle ilgili raporda bir takım veriler var, grafikler var ve eğitim hizmetlerinin kapsamını ve niteliğini gösteren mali tablolar bulunmaktadır. Bununla ilgili olarak da yönetici özetinde şunlar ifade ediliyor kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Toplam eğitim bütçesi bir önceki yıla göre %35 artarak 2 trilyon 186 milyar TL'ye ulaşmış olsa da bu artışın gerçek etkisi ancak ekonomik bağlam içinde değerlendirildiğinde bir anlam ifade ediyor. Yani %35 bütçede bir artış var ama ülkedeki enflasyon oranının çok yüksek olduğu bir ortamda bu %35 orandaki bir artan bütçe hangi ihtiyaçları karşıladı ve ne yaptığıyla ilgili raporda tabii ne kadar bir değer buldu. Bunu gündeme getirmiş ve hani demiş ki yönetici özetinde 2024 yılında hem toplam eğitim bütçesinde hem de MEP bütçesinde artış oranlarının %150 oranında gerçekleştiği, buna karşılık 2025 yılında artış oranlarının %30-%35 bandında kaldığı görülmektedir. Yani eğitim bütçesinde ve MEP bütçesinde ki artış oranı %150 iken 2025 bütçesinin %35 ile sınırlı kalması bu durum Milli Eğitim Bakanlığı'nın hedeflerinin gerçekleşemeyeceği anlamında bir vurgu var burada. İşte bu durum işte personel giderleri zaten mal ve hizmet alımları ile sermaye giderleri gibi temel harcama kalemlerinde de benzer biçimde artış oranlarının önemli ölçüde azaldığı dikkat çekmektedir. 2024 yılındaki yüksek artış oranlarının büyük ölçüde yüksek enflasyon ortamında maliyet artışlarını telafi etmeye yönelik olduğu, 2025 yılında ise enflasyona paralel ve daha sınırlı bir artış stratejisinin benimsendiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede 135'lik artış reel anlamda güçlü bir genişlemeden ziyade mevcut harcama düzeyinin korunmasına işaret etmektedir ki biraz önce zaten bunu ifade ettik. 2025 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ise 1 trilyon 451 milyar TL'ye ulaşmış ve bir önceki yıla göre %33.2 oranında artmıştır. Bununla birlikte bakanlığın merkezi yönetim bütçesine aldığı pay son 3 yıldır %10'un altında seyretmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin yaklaşık %80'inin personel giderleri ve SGK devlet primi giderlerinden oluşması, eğitim öğretim faaliyetleriyle politika öncelikleri için esnek biçimde kullanılabilecek kaynağın bütçesinin yalnızca 1/5 düzeyinde kaldığını göstermektedir. Bu da tabii %80'inin insan kaynaklarına ve SGK devlet primi giderlerine harcandığı bir bütçede %20'lik dilimde belirlenen hedefleri gerçekleştirmekte çok mümkün gözükmüyor. Bu tablo eğitim sisteminde kaynak kullanımının daha dikkatli planlanmasını, kurumlar arasında ihtiyaç temelli önceliklendirme yapılmasını, önceliklendirme yapılmasını ve özellikle yatırım ile mal ve hizmet giderlerinin eğitimin niteliğine doğrudan katkı sağlayacak şekilde yapılandırılmasını zorunlu kıldığını hemen söyleyebiliriz. Evet, kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, yine Türk Eğitim Derneği Düşünce Kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 eğitim raporunda temel eğitim, okul öncesi okullaşma oranları ve tüm yaş gruplarındaki okullaşma oranlarıyla ilgili bir takım veriler de sunmaktadır bize. Nitekim yönetici özeti raporunda verilerin özeti var. Yine oradan paylaşmak istiyorum. Acaba okul öncesi okullaşma oranları tüm yaş gruplarında son yılların en düşük seviyesinde mi? Nasıl bir okullaşma oranı gerçekleşti? Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre son 10 yıla ait okul öncesi eğitim net okullaşma oranları 3, 5, 4, 5 ve 5 yaş gruplarında 2022-2023 eğitim öğretim yılına kadar artış göstermiştir. Takip eden dönemlerde ise bu artış, okullaşma oranındaki artış istenilen düzeyde olmamış. Yani gittikçe düşen bir artış yaşanmış. Örnek 3-5 yaş aralığındaki çocukların net okullaşma oranı 2023-2024 yılında %51.9 iken 2024-2025 eğitim öğretiminde %49'a, 4-5 yaş aralığındaki çocukların net okullaşma oranı 2023-2024 yılında %64 iken 2024-2025 eğitim öğretim yılında %60.8'e, 5 yaş grubunda ise 2023-2024 yılında %84.3 iken 2024-2025 eğitim öğretiminde ise %82.5'a gerilemiştir. Tabii burada çok bir anlamlı bir gerileme var mı? Yani raporda ifade edildiği gibi çok düşük seviyede kaldı diye bir şey söylemek mümkün değil. Bence raporun burada görmediği bir şey var. Türkiye'de bir de Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışında 3-5, 5-7, 4-5 ve 5 yaş grubunda hizmet veren bazı kurum ve kuruluşlar var. Devlete bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı'nda olduğu gibi veya Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü'nde olduğu gibi bence buradaki verilerde onlar gözükmüyor. Öyle bakınca burada çok anlamlı bir düşme olduğunu söyleyemeyeceğim. Ben rapordan farklı düşündüğümü ifade etmek istiyorum. Tabii iller bazında da 5 yaş grubunda okul öncesi okullaşma oranları farklılık gösteriyor. Ortalama eğitim süresinin daha uzun ve ortalama eğitim seviyesinin daha yüksek olduğu illerin, yani örnek İstanbul ve Ankara'da olduğu gibi 5 yaşta en düşük okullaşma oranına sahip iller arasında bulunuyor. Bu da çok ilginç bir şey. Yani ortalama eğitim süresinin daha uzun ve ortalama eğitim seviyesinin daha yüksek olduğu illerin, yani örnek İstanbul, Ankara demiş, 5 yaşta en düşük okullaşma oranına sahip iller arasında bulunduğu raporda vurgulanıyor. Erken çocukluk dönemi bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimin temellerinin atıldığı kritik bir evre olduğunu bu radyomuzda defaatlerce ifade ettik. Nitekim de İGEDER olarak, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak erken çocukluk konferansı kongresi düzenledik. Ne kadar erken o kadar iyi diye 2016 yılında böyle bir kongrede düzenledik. Burada da bunu ifade ettik. Ne kadar erken o kadar iyidir diye. Çünkü erken çocukluk döneminde sağlanan nitelikli eğitimin özellikle dezavantajlı çocuklar için öğrenme farklarını azaltıcı ve sonraki eğitim kademelerinde başarıyı artırıcı etkisi dikkate alındığında okul öncesi eğitime erişememenin ilerleyen yıllarda akademik başarısızlık, okul terki riski ve düşük öğrenme çıktıları olarak yeniden üretilebileceği öngörülmektedir. Yani bu bir risk taşıdığı ifade ediliyor. Bu nedenle okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için bütüncül bir politika yaklaşımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu zaten bilinen bir gerçek. Bu kapsamda öncelikle 5 yaş grubunun zorunlu eğitim kapsamına alınması ve 2023 yılında uygulamaya konulan katkı payı uygulamasının kaldırılarak okul öncesi eğitimin tekrar ücretsiz bir yapıya kavuşturulması önerilmektedir. Tabii bu çok sık gündeme gelen bir durum. 5 yaş grubunun zorunlu eğitim kapsamına alınması diye. Burada ben şunu biliyorum. Bunu neden Milli Eğitim Bakanlığımız yapmıyor? Çünkü ayrıca bu yaş grubunda, 4 ve 5 yaş grubunda Milli Eğitim Bakanlığımızın dışında bazı sivil toplum kuruluşları ile Diyanet İşleri Başkanlığımızın sübyan eğitimi altında çocuklara dini ve ahlaki eğitimi verildiği bir eğitim sistemi var. Zorunlu kapsamına alındığında bu hizmetten faydalanmak isteyen aileler ve çocuklar mağdur olacağı için hükümetimizin bu konuda elini yavaş tuttuğunun düşüncesindeyim. Ben doğrusu da bu olduğunu düşünüyorum. 2025 yılında temel eğitimde buna rağmen okullaşma oranı %98'in üzerinde seyretmiş kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Orta öğretimde de bu %87.9, yani %88 civarında kaldığını ifade edebiliriz. 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilkokul kademesine denk gelen 6-9 yaş aralığındaki çocukların okullaşma oranı neredeyse %100, yani %98,5 ortaokul kademesine denk gelen 10-13 yaş aralığındaki çocukların okullaşma oranı ise %98,2'dir. Son 5 yılın verileri söz konusu okullaşma oranlarının büyük ölçüde benzer düzeylerde seyrettiğini, %100 okullaşma yönünde kayda değer bir ilerleme olmamakla birlikte bence %100 kabul etmek lazım. Yani bu konuda haksızlık etmemek gerektiğini düşünüyorum okullaşma oranı bakımından. İlköğretim çağındaki çocukların okullaşma oranları iller ve yaş grupları bazında incelendiğinde Çankırı, Gümüşhane, Hakkari, Tokat, Tunceli, Yozgat dışındaki tüm illerde oranların %95 üzeri olduğu görülmektedir. Çankırı ve Tokat'ta tüm yaş gruplarında okullaşma oranları %90'ın üzerindeyken Hakkari, Tunceli ve Yozgat'ta bazı yaş gruplarında bu oran %90'ın altına düşebilmektedir. Ancak diğer illerden farklı olarak Gümüşhane'de tüm yaş gruplarında okullaşma oranlarının %90'ın altında kaldığı dikkat çekmektedir. Yani Gümüşhane'de neden okullaşma oranı düşük? Doğrusu o da benim dikkatimi çekti. Bu durum ilde zorunlu eğitim çağındaki çocukların önemli bir bölümünün okul dışında kaldığına işaret etmektedir. Bazı yaş gruplarında özellikle 12-13 yaşlarda ve her 5 çocuktan biri okul dışında kaldığı ifade ediliyor. Burada da böyle bir tehlike var deniliyor rapordaki istatistiklere göre. Orta öğretim kademesine denk gelen 14-17 yaş aralığındaki çocukların okullaşma oranı 2022-2023 eğitim öğretim yılına kadar artış gösterirken ki bu %95,1'e kadar da ulaşmıştı, bunu biliyoruz. Daha sonraki dönemlerde tersine dönmüş söz konusu oran son 2 eğitim öğretim yılında %88 diyelim buna biz, %88 olarak kaydedilmiştir. Orta öğretimde okullaşma oranının en düşük olduğu iller ise Muş, %65,6, sonra Şanlıurfa %67,2, Ağrı %67,2, Şırnak %71,3, Siirt %74 olarak yine bu raporda ifade ediliyor. Bu veriler bazı illerde 14-17 yaş aralığındaki her 3 veya 4 çocuktan birinin okul dışında olduğunu gösteriyor. Eğitimde fırsat eşitliği anayasal bir haktır ve devletin her çocuğun nitelikli eğitime erişimini güvence altına alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu çerçevede zorunlu eğitim çağındaki tüm çocukların eğitim erişimini sağlamak amacıyla özellikle düşük okullaşma oranlarının görüldüğü bölgelerde yine hedefe dönük tedbirlerin alınması gerektiği raporda ifade ediliyor. Tabii sınıflardaki öğrenci sayısı ile ilgili de raporda bir takım veriler var. Öğrenci sayısı 30'dan fazla olan şubelerde öğrenim gören öğrenci oranları ilkokulda ve ortaokulda bir önceki yıla göre azalmış. Buna rağmen her 4 şubeden en az birinde kalabalık sınıf koşullarında eğitim öğretim faaliyeti sürdürülmektedir. Her ne kadar sınıflardaki öğrenci mevcudu azalmış olsa da yine bazı okul türlerinde sınıf mevcudu 30'un üzerinde olduğu ifade ediliyor. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı performans programı verilerine göre sınıf mevcudu 30'dan fazla olan şube oranı ilkokullarda %26,7, genel ortaokullarda %30 ve genel orta öğretimde %40,4 olmuştur. Yani ilkokullarda genellikle artık 30'dan az öğrenci sayısına sahibiz. Ortaokullarda aşağı yukarı bu oran ortalama 30, genel orta öğretimlerde ise %40, yani 30'un üzerinde şubesi olan sınıfların toplam şube içerisindeki oranı %40. Öğrenci sayısı 30'dan fazla olan şube oranı bir önceki yıla kıyaslandığında ilkokul ve genel ortaokulda sırasıyla %5,2 ve %5,8 oranında azalırken genel orta öğretimde %1,4 oranında artış gerçekleşmiştir. Özellikle ilkokul ve ortaokul düzeyinde kalabalık sınıfların azaltılmasına yönelik önemli bir ilerleme olduğu söylenebilir. Buna karşın Türkiye'de ilkokulda her 4 şubeden en az birinde, genel ortaokul ve orta öğretimde ise her 3 şubeden birinde kalabalık sınıf koşullarında eğitim öğretim faaliyeti sürdürüldüğü yine raporda ifade ediliyor. İkili öğretim var mı? Evet, ikili öğretim hala devam ediyor. Özellikle ilkokul öğrencilerinin yaklaşık %39'u ikili eğitim öğretimde devam etti. Yine bu raporda ifade ediliyor kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Kalabalık sınıflar ve ikili eğitim uygulaması Türkiye'de zorunlu eğitimde fırsat eşitliğini etkilediği yine raporda ifade edilerek şöyle söyleniyor. Öğrenci sayısı 30'un üzerinde olan şubeler ile ikili eğitim uygulaması ilk bakışta farklı sorunlar gibi görünse de ikisi de temelde derslik, okul ve öğretmen kapasitesinin talebi karşılanmakta yetersiz kaldığı durumların farklı bir yansıması olarak görmekteyiz. Son yıllarda bazı iyileştirmeler yapılmış olsa da mevcut veriler özellikle temel eğitim kademelerinde kapasite sorunlarının önemli ölçüde devam ettiğini göstermektedir. Kalabalık sınıflar öğretmen-öğrenci etkileşimini zayıflatmakta, öğrencilerin etkinliklere katılımını sınırlamakta ve öğrenme süreçlerinin niteliğini olumsuz etkilediğini biliyoruz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Yine ikili eğitim uygulaması ise kısa teneffüs süreleri, erken başlayan ve geç saatlere uzayan ders programları ve sınırlı sosyal etkileşim imkanları nedeniyle öğrencilerin öğrenme süreçlerini ve okul adiyetini olumsuz etkilediğini buradan ifade etmek isteriz. Bu nedenle kalabalık sınıfların ve ikili eğitimin yoğun olduğu bölgelerin düzenli olarak izlenmesi, derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısına ilişkin eşik değerlerin belirlenmesi ve kapasite artışına yönelik yatırımların bu göstergeler doğrultusunda önceliklendirilmesi önem taşımaktadır. Peki mesleki ve teknik liselerle ilgili rapor ne diyor? Kısaca bundan da bahsetmek istiyorum. Mesleki ve teknik liselerdeki her 5 öğrenciden ikisinin 20 gün ve üzeri devamsızlığı var. Yani zaten hem orta öğretimde hem de mesleki liselerde bu devamsızlık başlı başına bir sorun. Onu görebiliyorum. Ben de okullarımda bunu gözlemleyebiliyorum. Örgün eğitimde 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrenci oranları ilkokullarda %13.2, genel ortaokullarda %23.7, immatip ortaokullarında %20.7, orta öğretim kademesinde ise bu oran genel liselerde %28.1'e, immatip liselerinde %32.1'e yükseldiğini, en yüksek oran ise %40.6 ile meslek ve teknik liselerde görüldüğünü rapor söylüyor. Yani şu, yaşları büyüdükçe okul türüne bağlı olarak çocukların devamsızlık oranlarının arttığını, 20 güme üzeri devamsızlık yapan öğrenci oranlarında bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Ve mesleki ve teknik liselerde bu %40'a kadar çıkıyor. Bir önceki yıla kıyasla mesleki ve teknik liseler dışında tüm okul türlerinde devamsızlık oranları artmıştır. En dikkat çekici artış yaklaşık 9 yüzde puanla genel ortaokullarda gerçekleşmiştir. Yani genel ortaokullarda demek ki devamsızlık sorunu var. Had safhada yaşanıyor. Buna karşılık mesleki ve teknik liselerde devamsızlık oranları yaklaşık %6 puan azalmıştır. Mesleki ve teknik liselerde gözlenen düşüşe rağmen devamsızlık oranının %40.6 gibi oldukça yüksek bir düzeyde seyretmesi, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin önemli bir bölümünün düzenli devam konusunda güçlük yaşadığını göstermektedir. Devamsızlık, çocuğun eğitim hakkını sınırlayan süreçleri tetikleyebildiği gibi devamsız gün sayısı kritik sınırı aştığında sınıf tekrarı ve zamanla okul terki riskini de artırabilmektedir. Dolayısıyla özellikle mesleki eğitimde öğrencilerin devamsızlık nedenlerinin sistematik biçimde ortaya konulması, bu nedenlere yönelik çözüm odaklı müdahalelerin geliştirilmesi ve öğrencilerin okula aidiyetini güçlendiren uygulamaların yaygınlaştırılması önem taşımaktadır. Tabii bu arada 9. sınıf düzeyinde sınıf tekrarlarında bir artış var mı? Tüm orta öğretim kurumlarında 9. sınıf düzeyinde sınıf tekrarı oranlarında bir artış olduğu ifade ediliyor bu rapora göre. Diyor ki 2024-2025 verilerine göre sınıf tekrar oranı genel liselerde %18,5, mesleki ve teknik liselerde %28,5 ve immatip liselerinde sınıf tekrarı 9. sınıfta %30'dur. Bir önceki yıla kıyasla artış oranı genel liselerde %13,8, immatip liselerinde %19,6, mesleki ve teknik liselerde %3,9 olarak gerçekleşmiştir kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Şimdi biliyorsunuz 2023 yılında sınıf tekrarı ve devamsızlıkla ilgili daha bir sert kararlar alındı ve mevzuat düzenlenmesine gidildi. Buna rağmen devamsızlık oranlarının yüksek seyretmesi sorunun yalnızca orta öğretim kademesine özgü olmadığını da gösteriyor. Bu durum ilk öğretim sürecinde yeterince kazanılamayan temel bilgi ve becerilerin orta öğretimin ilk yılında daha görünür hale geldiğine işaret ediyor. Bununla birlikte 9. sınıfın ortaokuldan liseye geçiş sürecine karşılık gelmesi ve bu süreçte öğrencilerin okul kültürüyle akademik beklentileri uyumda yaşadığı güçlükler de sınıf tekrar riskini artırdığı ifade edilmektedir. Nitekim de benim gözlemim bu şekilde. Ben de böyle düşünüyorum. Özellikle akademik altyapısı zayıf olan öğrenciler için bu uyum süreci başarısızlık riskini daha da artırabilmektedir. Dolayısıyla 9. sınıftaki yüksek tekrar oranları, hem önceki kademelerde biriken öğrenme eksiklikleri ve kayıplarının, hem de orta öğretime geçiş sürecindeki uyum güçlüklerinin birleşik etkisi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle sınıf tekrarıyla mücadeleye yönelik politikaların yalnızca orta öğretime odaklanması yeterli olmayıp, ilk öğretimden başlayarak kademeler arası sürekliliği gözeten bütüncül ve önleyici bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. 9. sınıf öğrencilerine yönelik yapılandırılmış uyum programları ve akran mentörlüğü gibi destek mekanizmaları da geçiş sürecindeki uyum güçlüklerinin azaltılmasına katkı sağlayabilir. Peki, raporda bir de özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payında bir azalma var mı yok mu, ne diyor acaba? Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı da azalmıştır. Nasıl? Bu COVID-19 salgın dönemi hariç 2022-2023 eğitim öğretim yılına kadar artarak 1.670.729'a ulaşan özel öğretim kurumlarındaki öğrenci sayısı bu tarihten itibaren azalmaya başlamış ve 1.539.579'a gerilediğini görüyoruz. Buna paralel olarak özel öğretimdeki öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı da %9,5'dan %9,1'e düşmüştür. Yani özel öğretimdeki öğrencilerin toplam öğrenciler içerisindeki payı da kısmen azaldığını bu rapor ifade ediyor. Zaten bizim de bildiğimiz bir gerçek. Özel öğretimde öğrenci sayısının en yüksek olduğu kademe orta öğretim olsa da, özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin toplam öğrenci sayısının oranının en yüksek olduğu kademe %18,8 ile okul öncesi eğitimdir. Ayrıca özel öğretim kurumlarının toplam okul sayısı içindeki payının en yüksek olduğu kademe de %41,2 ile yine okul öncesi eğitimdir. Bu durum okul öncesi eğitimde kamunun kapasitesini güçlendirme ihtiyacını daha görünür hale getirmektedir. Yani kamudaki okul öncesi eğitim kurumları güçlenmiş olsa özel öğretimdeki okul sayılarında bir azalma olacağı bu raporda ifade ediliyor. Özel öğretimin belirli kademelerde önemli bir rol üstlendiğini yine buradaki rakamlardan görebiliyoruz ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasında kamusal eğitimin güçlendirilmesinin önemi yine bu raporda ortaya konuluyor. Ve eğitimde fırsat eşitliğinin bir anayasal hak olduğu vurgusu yapılarak özel öğretimdeki giden çocukların bir fırsat eşitliği oluşturduğu kanaati burada vurgulanmak isteniyor. Tabii burada bakış açısı farklılık gösteriyor. Bunu da burada ifade etmek istiyorum. Açık öğretim liselerine geçişle alakalı yine raporda bir takım paylaşımlar var. Yine ölçme, değerlendirme ve kademeler arası geçişle ilgili raporda bir takım değerlendirmeler söz konusu. Gerçekten 2025 Türkiye raporu çerçevesinde her kademede, Milli Eğitim Bakanlığı'nın her bünyesinde bir değerlendirme raporu sunulmuş ve biz de dilimizin döndüğü kadarıyla bazı önemli başlıklarla ilgili sizlere sunuş yapmaya çalıştık. İnşallah daha bitmedi tabii, raporun çok önemli kısımları var. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında da kaldığımız yerden devam etmek isterim. Özellikle yüksek öğretim sürecinde neler söyleniyor, neler ifade ediliyor. Bu konularda yine rapordan alıntılar yaparak paylaşmak istiyorum kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Tabii raporda yine serbest kıyafet uygulaması ile ilgili süreçler tartışılmış, paylaşılmış. Bununla ilgili bakanlığın yapmış olduğu açıklamalar var eğitim iletişim kısmında. Yine okulların araştırma durumları, üniversitelerin istihdam durumları, uluslararası politikalardaki yeri yine raporda değinilmiş. Yani sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlar değil, yüksek öğretim kurumları da yine bu raporda değerlendirilmiş. Yani Türkiye 2025 raporunda ana sınıfından okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar ciddi bir değerlendirmeye tabi tutulmuş. Daha önceki yıllarda olduğu gibi. Ve bu konuda da çok kıymetli veriler, istatistikler bulunmaktadır. Biz bugün bir kısmını paylaştık. İnşallah bir sonraki Eğitim Dünyası programında da yine bazı hususları detaylı bir şekilde paylaşmak istiyorum. Efendim, bugün Eğitim Dünyası programında Türk Eğitim Derneği Kuruluş, Türk Eğitim Derneği Düşünce Kuruluşu'nun hazırlamış olduğu Eğitim 2025 raporu üzerinden bir takım verileri paylaşmaya çalıştık. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla. Rabbime emanet olunuz efendim.